90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya Menemen Studio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 151. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 3 Ocak 2024 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 5 Ocak 2024 Cuma. 151. bölümümüzde İngiltere'de 2023 yılının müzik özetini konuşacağız. Yeni yıl kararlarına değineceğiz. 2024 yılını 151. bölümümüzle başlatıyoruz. Özgür İnceoğulları ve geçtiğimiz hafta 4. yaşını dolduran Emektar Podcast'iniz Menemen'in diğer yarısı Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Merhaba Özgür. İyi seneler Özgür.
İyi seneler Burçin'cim.
Bu ne kadar devam edecek mesela birbirimize iyi seneler dileme şeyimiz, faslımız?
Ocağın ilk haftasının sonuna kadar söyleyebiliyorsun bunu.
Söylemeli miyiz?
Söyleyebiliriz.
Söylemeli miyiz peki yani? Ben çünkü mesela bazen söylemiyorum, arkamdan iyi seneler falan, esnafta öyle bir şey oluyor. Sanki böyle biraz kütüklük yapmış gibi falan, yani demem lazımdı da dememişim gibi. Ben de dönüyorum, ben tabii iyi seneler falan diliyorum. Bazen iyi seneler diyorum, kimse karşımdaki bana aynı şekilde karşılık vermiyor. Bir böyle şey, ne yapacağımı şaşırır vaziyetteyim.
Mecburiyet yok, söylersen iyi olur.
Tamam peki. İçinden geldiği gibi diyorsun.
Evet. Dördüncü yaşımızı kutlayan mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederek ve nice yıllara diyerek bu bölüme başlıyoruz. 2023 yılı boyunca podcastimize, Menemen Podcast'e gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyoruz. Ve hepinize harika bir 2024 yılı diliyoruz. Tüm dilekleriniz gerçek olsun, tüm hedeflerinize ulaşın diyoruz Burçin'cim.
Hiç öyle bir yıl geçirdin mi? Yani sene başında dilediğin şeylerin çok büyük bir çoğunluğunun olduğu bir yıl hatırlıyor musun?
Muhasebesini yapmadım ama yani birçok hedefime ulaştığım yıllar oldu.
Vay.
Geriye baktığım zaman.
Ya aslında değil mi? Sene başında dilediklerimizi sene sonunda pek öyle bazılarını hatırlamıyoruz ya da hatırlamak istemiyoruz ama kaç tane aslında? Yani yüzde kaç oranla yaşıyoruz onu anlamaya çalışıyorum.
Yani %50'nin üstüne çıkıyorsan süper.
Çıkıyor muyuz?
Yani işte onun muhasebesini yapmak lazım. Çıkıyor muyuz, çıkmıyor muyuz bilmiyorum ama %50'nin üstüne gelebiliyorsan işte dileklerinin, hedeflerinin gerçekleşme yüzdesinin %50'nin üstünde olması durumu süper bir durum bence.
Süper tabii ama ben sanki bazı yıllar eksiye falan düştüğümü hissediyorum. Yani bırak standartı korumayı, eksiye düştüğümü hissediyorum. Ama işte bunlar çok bu değil mi? Bir evet şöyle bir de bir genel muhasebe, yani yıllık değil de bir 10'ar yıllık, 20'şer yıllık, işte yakında tabii 50'şer yıllık bir muhasebe yapmak gerekecek yani. Neyse şimdi yaş falan konuşmayalım.
Evet, hedeflerden ben sana bahsedeceğim biraz sonra.
Öyle mi?
Ama tamam. Ondan önce yani her yıl sanki aynı şeyleri söyleyerek başlıyoruz gibi geliyor ama yine de söyleyeceğim Burçin izin olursa. 2024 de ilginç bir yıl olacağı benziyor. Bunun aynısını geçen sene de söylemiştim. 2023 ilginç bir yıl olacağı benziyor demiştim. 2024 için de aynı şeyi söylüyorum. Bu yılda siyasi gündem hareketli geçecek. Yine seçim var malum. Ekonomik gündem de yine karışık. Fiyatlar, işte zamlar, enflasyon vesaire. Türkiye dışında da seçimler var. Toplam bak 50 tane ülkede seçim olacakmış bu yıl. Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimi var. En başta bütün dünyanın takip ettiği eski başkan malum Donald Trump'ın davalarının ne olacağı merak ediliyor. Rusya'da da seçim var. Hindistan'da seçim var. Bir yandan maalesef Ukrayna'da, Gazze'de savaşlar devam ediyor. Japonya'da deprem oldu. 2024'ten artık hani demin dilekler dedik ama daha böyle yukarıya çıkalım. Yani barış isteyelim 2024'ten, huzur isteyelim, afetleri olmasın, kimseyi savaşlara, afetlere kaybetmeyelim. Mutlu, huzurlu, sevgi dolu bir yıl olsun. Dileğimiz de bu olsun. Güzel şeylerden bahsedelim. Mesela güzel bir şey hemen araya sokayım. Bu yaz heyecanlı bir yaz Burçin. Çünkü hem Avrupa Futbol Şampiyonası var hem olimpiyatlar var.
Hangisine gideyim ona karar veremedim daha. Ben de öyle bir sıkıntı çekiyorum.
İkisi de Avrupa'da Burçin. İkisinden birine gelir de bana uğramazsan çok üzülürüm. Bir tanesi Almanya'da, bir tanesi Paris'te.
Paris'te. Paris'e gelmişken diyorsun İsviçre'ye de
tabii
gel.
Tabii canım, bir trene atla gel yani.
Tabii canım. Ama şimdi nasıl bir kaos, nasıl bir ortam olacak orada tam çözemiyorum. Neyse ben bir karar vereyim hangisine gideceğimi. E o zaman zaten niye sana geleyim ki? Senin aslında eğlencenin merkezine gelmen lazım.
Tamam, oralarda da buluşabiliriz tabii. Ya hakikaten sporu sevenler için güzel bir yıl olacak.
Evet evet doğru.
Tokyo'dan sonra olimpiyatlar Avrupa'ya, işte dediğim gibi Paris'e geliyor. 100 yıl sonra ikinci kez ev sahipliği yapacak Paris. Açılış organizasyonu, açılış seremonisi diyelim, töreni Sen Nehri'nde olacakmış. Bu bir ilk tabii. Bu arada ilginç bir bilgi paylaşayım. O olimpiyatlar, yani ilk Paris olimpiyatları, 1924'teki ilk Paris olimpiyatları ya da bir önceki Paris olimpiyatları diyelim. Bizim katıldığımız ilk olimpiyat oyunlarıymış. Türkiye Cumhuriyeti zaten, yani Türkiye Cumhuriyeti de 100 yaşında. Türkiye Cumhuriyeti henüz o zaman 7 aylık bir devlet. 1924'teki Paris olimpiyatlarına katılıyor. 41 sporcu tarafından temsil edilmiş o zaman. Bakalım bu yıl kaç Türk sporcu katılacak 100 yıl sonraki Paris olimpiyatlarına. Özellikle tabii takip edeceğimiz isimler var, takımlar var. A milli kadın voleybol takımımız tabii ki. Onlardan çok şey bekliyoruz. Mete Gazoz var, Burçin. Mete Gazoz'a hayranım. Buse Naz var. Buse Nazlar aslında, iki tane Buse Naz var. Sonra karate takımımız çok iyiydi geçen sefer, onu hatırlıyorum. Güreş takımımız iyiydi, tekvandocular iyiydi, jimnastikçiler iyiydi. Yani bu yıl gördüğün gibi bir heyecanım var. Yani olimpik yıl Burçin'cim. O yüzden bir heyecanım var.
Ben de Sunup Dok'u merakla bekliyorum olimpiyatlarda. Bu hafta NBC anlaşmayı açıkladı. Dedi ki bizim muhabirimiz Snoop Dogg.
Evet ya.
Yani daha önce bu tip işler yaptı Snoop Dogg. Böyle tabii yani enteresan bakış açısı ve röportajları, yorumları oluyor. Bayağı Paris'e gidecek, oradan bildirecek yani. Bence çok eğlenceli. Sırf onun için bile gitmek gerekebilir. Yani görmek isterim Snoop Dogg'u Paris'te. Bir de tabii ben mesela geçen senelerde... işte şu ilk defa Paris olimpiyatlarında olacak. Mesela uçan taksiyle ilgili... böyle başka kaynaklardan hep şey haberi okuduğumu, anlattığımı, aktardığımı hatırlıyorum. İlk defa Paris olimpiyatlarında denenecek. Yani bu Paris olimpiyatları bazı şeylerin ilk deneneceği yer ve ortam olacak. O açıdan da bir risk barındırıyor tabii kendi içerisinde, ama bir taraftan da heyecan da barındırıyor. Dolayısıyla enteresan bir iş olacak. Yani güzel bir şehir, çok anlamlı bir sene. Bu arada şaka yani, tabii yani umarım bir tanesi de gitme fırsatı bulurum, ama ikisi de gidemeyebilirim ki büyük ihtimal bu gözüküyor. O yüzden de bu iki tane önemli spor organizasyonu da merakla bekleyeceğim. Özgür, istersen şöyle bir şey yapalım. Şimdi 2024'ü konuşmaya başladık ama 2023'ün defterini tam böyle, tamam, yılın şarkılarını konuştuk, yılın albümünü konuştuk, olaylar derken şimdi... daha önceki programlarımızda belki hafızalarında kalmıştır dinleyicilerimizin, bazı veriler ve bunların açıklanmaları neredeyse bir 3 ay falan alıyor. Yani 3-4 ay alıyor. Biz daha böyle işte Mart'tayken falan bir anda işte Amerika'da işte bilmem ne streaminde, dijitaldeki böyle çok ince bir ayrıntıyı, bir veriyi duyacağız. Yani bu 2023 ile alakalı verileri bir 2-3 ay daha duyacağız, onu söyleyelim. Bu genelde böyle oluyor. Bunlardan da ilki İngiltere'den geldi. İngiltere'de çok önemli. Yani bütün işte bu kayıtlı müzik endüstrisinin değerlendirildiği, istatistiklerin toplandığı BPI, yani British Phonography Industry, bugün raporunu açıkladı. Dilersen senle ve dinleyicilerimizle paylaşayım.
Harika olur.
Evet, ilk İngilizler açıkladılar. Çok da geç kalmadılar. Şimdi çok enteresan bir yıl. Yani bütün o rakamlara, şunlara bunlara girmeden önce aslında yılın bu açıdan manşetini paylaşayım. 1952'de saymaya başlamışlar Özgür. Bu işte kaç albüm sattı, kaç plak sattı, o ne oldu, bu oldu. O sayımdan, 1952'den bu yana ilk defa kadınların bir numarada bu kadar çok hafta geçirdiği bir yıla şahit oldu İngiltere ve bütün dünya. Yani bu açıdan kadınların gerçekten böyle ağır bir şekilde domine ettiği bir sene İngiltere'deki müzik piyasası için, bunu söyleyebiliriz. Bu kadınlarla ilgili verilere birazdan tekrar döneceğim. Yani neden böyle olduğunu zaten çok çarpıcı anlayacağız. Ama genel olarak bir açıklanan işte ne kadar satmış, bir şunlara bakalım, değişen bir şey var mı? Tüketim 2023'te %10 artmış bir önceki seneye göre. 182 milyon birim satmış. Yani bunun içerisinde albüm var, işte single var, işte ama kayıtlı ve resmi birimden bahsediyoruz. %10'luk bir artışla kapattılar. Güzel bir artış. Bu üst üste 9 yıldır arttığını bize gösterdi. İngiltere'de kayıtlı müzik tüketiminin. Şeye baktığımızda, bu ses akışı yani stream denen pazara baktığımızda 179 milyar dinleme sayısına ulaşmış. Bu da şöyle bir karşılaştırma yapmışlar. 2018'in iki katı. Yani bayağı iyi bir sene geçirmiş dijital olarak İngiltere'de müzik piyasası. Tabii bu sadece dijitalde gerçekleşen bir başarı değil. Mesela plak. Hep burada konuşuyoruz bu podcast'in başından itibaren plak satışlarının ne kadar arttığını. Bu sene İngiltere'de de %11.8 oranında artmış. 6 milyon plak satmış İngiltere'de ve bu İngiltere için son 30 yılın en yüksek rakamı. Yani İngilizler plak satın almışlar, stream yapmışlar, dinlemişler de dinlemişler. Bu sene bayağı bir müziğe zaman ve para harcamışlar. CD'deki düşüş devam ediyor ama yavaşlamış. 100 bin civarında da kaset satıyor. Yani CD düşüşünün yavaşlaması, kaset satışlarının artması bu biraz tabii ekonomiyle de alakalı bir durum. Yani plak satışlarının artışı başka bir şey. Orada bir koleksiyon değeri de var. Ama CD'ye kasete farklı bakmak lazım. Kasetlerde üst üste 4. yılda artış gerçekleşiyor. Ve en çok kaseti Olivia Rodrigo'nun Guts albümü satmış. Yaklaşık 8500 kopya satmış. CD'de de İngiltere'de en çok CD'yi Take That satmış. Enteresan bir veri aslında. Yani Take That dinleyicisi kaç yaşında, demek ki onlar hala CD alıyor falan. Bir sürü çıkarım yapabiliriz buradan. Başta ne dedik? Kadınlar bu seneyi domine ettiler İngiltere'de. Nasıl ettiler? 31 tane hafta listenin bir numarasında kadınlar vardı. Yani neredeyse işte 4'te 3'ünde kadınlar bir numaradaydı. Peki hangi kadın bu bir numara geçen zaman süreci içerisinde en büyük başarıyı elde etti? Sence hangisi?
Taylor.
Yok, hayır. Miley Cyrus.
Hmm, evet.
Miley Cyrus Flowers'da 198 milyon dinleme ile bu sene en çok dinlenen isim oldu ve bir kadın. Bu arada bu sene en çok dinlenilen 10 tane şarkının 7'si kadın sanatçılara ait. Yani mesela en çarpıcı bence veri bu kadınların ne kadar başarılı olduğuna dair. Kim bu kadınlar? İşte mesela Amerika'dan SZA var, senin söylediğin Taylor Swift var, Libyanka var, People. İngiltere'de çok tuttu bu şarkı, çok da güzel bir şarkı. İngilizlerin kendi isimleri var, Ellie Goulding gibi, Ray gibi, Pink Panthers gibi isimler var. Albümlere baktığımızda belki de Taylor Swift'in bir numara olmadığı yegane listeyi görüyoruz. İngiltere'de 2023'te en çok satan albüm The Weeknd'in Highlights oldu. Ondan sonra 2 ve 3'te de Taylor Swift var. Yani burada 1 olmadı ama 2 ile 3'ü aldı. Albüm listesine baktığımda enteresan bir şey vardı. Çok fazla 2022 çıkışlı albüm var. Yani o bu kuyruk dinleme dedikleri şey yani hala birkaç yıl boyunca popülariteleri devam ediyor. Derleme compilation'lara baktım. Barbie'nin soundtrack compilation'ı en çok satan compilation olmuş. İşte içinde Billie Eilish, Dua Lipa, Charlie XCX, Nicki Minaj, Ice Spice gibi isimler var. Çok başarılı bir soundtrack. Bakalım Oscar'da ne yapacaklar? Çok merak ediyorum. Dua Lipa, Billie Eilish bunlar Oscar kazanabilecekler mi? Bu senenin İngiltere'de müzikal açıdan önemli olaylarını da sıralamış. Mesela bunlar arasında Wham'in Christmas'ta Last Christmas'ının bir numara olması ki ilk çıktığından sonra ilk defa bir numara oldu Wham. Last Christmas'la. Bu da enteresan bir durumdu. Beatles'ın işte 69'dan bu yana ilk kez işte John Lennon'ın 70'teki bir demosundan yapay zeka yardımıyla üretilen single'ının çıkışı, Now and Then'in çıkışı İngiltere'de müzikal olarak önemli bir olaydı. Bütün bunlar aslında genel olarak İngiltere'de bize müziğin bu sene nasıl geçtiğini gösteriyor. En çok kadınlar dinlenmiş, en çok plak satmış. Geçen seneye göre daha çok dinlemişler, daha çok stream yapmışlar. Sürekli harcamış İngilizler ve benim gördüğüm tabloya göre de mutlu bir sene geçirmişler müzikal açıdan, öyle gözüküyor.
Peki bu listenin, yani birçok isim saydın, liste verdin neredeyse. İnci bu listenin neresinde Burçin?
İnci bu listede yok canım. İnci öyle İngiltere'de yılın en çok dinlenilen, yani burada mesela ilk 10 şarkının büyük bir çoğunluğu 100 milyon dinlemenin üzerinde. İnci daha o şeyde değil, o klasmanda değil.
Biliyorum canım, espriyle karışık sordum zaten.
Anladım ama tabii bunu böyle merak eden de vardır. Çünkü gerçekten Türkiye'de çok büyük bir etki yarattı yani. Şimdi bakalım Türkiye'ye gelecek, ne olacak onu da bekliyoruz. Belki bir tanışma, görüşme fırsatı.
Abi biraz göbek atalım ya deyince oluyor tabii.
Herkes de kıza bu espriyi yapacak bak, yani gelecek, biraz göbek atalım, biraz göbek atalım deyip duracaklar kıza. Bakalım ne zaman sıkılacak. Bilmiyorum, belki bir konuk alma, bir küçük röportaj yapma fırsatı olur. Ben de onu kovalıyorum. Oo.
Gerçekten iyi olur Burçin, bunu sen yaparsın. Başarırsın Burçin.
Bak işte yine bir gaz aldık, hadi bakalım. Hadi bakalım.
Peki Burçin'cim, 2024 dedik, yeni yıl dedik, birçok şey saydın sen. Gerçi 2023'ün müzik özetini verdin ama 2024 tabii önümüzde. Bakalım 2024'te müzik olayları nasıl gerçekleşecek. Ama şimdi ben başka bir yere gidiyorum. Yeni yıl kararları. Yani mesela işte bu yıl spora başlayacağım, bu yıl İtalyanca öğreneceğim, bu yıl daha fazla yemek yapacağım falan filan. Var mı sende bu tarz kararlar?
Ben artık bu dediğin tarzda kararlar almıyorum. Yani böyle kendimi bağlayıp sonra yapamadığım zaman çok üzülüyorum. İşte spora başlayacağım, öyle bir kas yapacağım ki işte İtalyancayı öğreneyim. Yani bu kadar büyük şeyler yapmıyorum. Karar almıyorum ama yapmaya çalışıyorum. Böylece sene bittiğinde hayal kırıklığına uğramamış oluyorum. Birkaç senedir bunu deniyorum. Fena da gitmiyor bak. Mesela hiç olmadığı kadar ben bu sene işte spor girdi hayatıma. Bir takım yeni alışkanlıklar girdi. Ama mesela sene başında hiç dememiştim. Ben spor yapacağım, şöyle uçacağım, böyle kaçacağım. Öyle olunca daha iyi oluyor gibi geliyor bana. Ama bilmiyorum, öbür tarafında bir motivasyon etkisi vardır herhalde.
Tamam, güzel yere geldik. Çünkü ben bunlardan bahsedeceğim. Ama yani şunu mu anlayayım? Geçmişte sen böyle bir şeyler yapıyordun yani.
Evet, yapıyordum. Ve çoğunu da tutturamıyordum.
Heh, tamam, evet. Okey. Şimdi... Evet. Aslına bakarsan yeni başlangıç yaklaşımı doğru bir yaklaşım. Yani psikologlar yeni başlangıç yaklaşımının hedeflediğimiz şeylere ulaşmanın harika bir yolu olduğunu söylüyorlar. Hedeflerimiz ne olursa olsun bu arada. Yani bu yeni başlangıç yaklaşımı nedir? Yani diyelim ki yeni bir hedefe ulaşmak istiyorsun. İşte 10 kilo vereceğim. Her ay 2 tane kitap bitireceğim mesela. Bunlar örnek. Bunlardan farklı şeyler de olabilir tabii ki. Bu hedefe yürümeye başlamak için dönüm noktası niteliğinde bir tarih seçiyorsun. Örneğin işte yeni yılın başlangıcı. Bu en klasiği, en popüler tarihlerden biri. Hepimizin bildiği gibi, yani yeni bir başlangıç sonuçta. Sıradan bir tarihte başlamıyorsun yani. Örnek veriyorum, işte 5 Şubat'ta başlamıyorsun. Ya da senin için önemli olmayan bir tarihte başlamıyorsun. Belki doğum günün senin için önemli bir tarih ve onu başlangıç olarak belirliyorsun. İşte daha sembolik bir gün seçiyorsun. Bununla ilgili çok çalışma yapılmış Burçin. Rastgele bir tarih yerine böyle dönüm noktası tarihi verildiğinde araştırmalardaki katılımcıların böyle yeni bir hedefe başlama ve ulaşma olasılıkları daha yüksek çıkıyormuş. Neden? Çünkü şimdi o tarih biraz gelecekte bir tarih ya. Yani işte yeni yıl gelsin, ben 10 kilo vereceğim. Yani bu biraz gelecekte, hafif uzakta bir tarih ve sembolik bir anlamı olan bir tarih. Bu sebeple işe yarıyor. Çünkü hedeflediğin sen, yani hedeflediğin yeni sen, eski senden daha uzakta duruyor. Ve yeni seni yaratman için olanak var. Yani hala bir şans var. Bir nevi bir hazırlık yani. Hani kendini hazırlama süreci gibi düşünebiliriz belki. Tabii ki aslında her şeyin temelinde motivasyon var. Hedeflere bakıldığında da şöyle bir durum var. Hedeflere ulaşmanın genellikle iki yolu var. Ve biri diğerinden biraz daha fazla başarı sağlıyormuş araştırmalara göre yine. Biraz daha öne çıkıyormuş. Ama büyük de bir fark yok aslında. Bir tanesi kaçınma ve sakınma hedefi. Yani hedeflediğin şeyi yapmıyorsun. Yani hedefin yapmamak üstüne veya işte kaçınmak üstüne veya azaltmak üstüne. Bu yıl daha az televizyon izleyeceğim gibi mesela. Yani burada işte televizyondan kaçınıyorsun. Bu yıl daha az TikTok'a bakacağım mesela. Veya bu yıl eski sevgilime mesaj atmayacağım falan filan gibi. Yani o işten kaçınıyorsun. İkinci yolda tam tersi doğal olarak, yani hedefine yaklaşıyorsun, ondan kaçmıyorsun da ona yaklaşıyorsun. Yani bir davranıştan, hareketten kaçınmak yerine o davranışa gitmek var, o davranışı gerçekleştirmek var. Mesela bu yıl daha fazla kitap okuyacağım, işte kitap okumaya yaklaşmak gibi. Ya da bu yıl tenis oynayacağım. hiç tenis raketini eline almamış birisi bir davranış değişikliği yapıyor. Bir alışkanlık değiştirmek durumu gibi duruyor. Şimdi bütün bunları anlatmamın sebebi de belki bizi dinleyen işte yeni yıl kararları almış olanlar vardır. Hedeflerini kurgulama konusunda ufak da olsa böyle bir fikir verebiliriz diye düşündüm. Yakın zamanda işte bir araştırma yapmışlar ve bu ilk söylediğim, özür diliyorum, ikinci söylediğim işte yaklaşma hedefinin gerçekleştirilme olasılığı kaçınma hedefinden daha yüksek olduğunu bulmuş bu araştırma. Yani örnekle sonlandırayım. Bu yıl daha az televizyon izleyeceğim gibi odaklananlar, yani böyle hedefe odaklananlar hedeflerine %47 oranında ulaşmışlar. Bu yıl tenis oynayacağım gibi odaklananlar hedefe koşmaya ya da hedefe yaklaşmaya doğru odaklananlar %59 ulaşmış. Tekrarlıyorum başta söylediğim şeyi, tüm hedeflerinize ulaştığınız güzel, harika bir 2024 olsun.
Düşünüyorum da şimdi bana işler mi acaba bu diye, böyle bir tarih koysam o tarihe doğru, ama sonra o tarih yaklaştığında eğer o hedefi gerçekleştiremeyeceğimi anlarsam bu sefer ayrıca strese girip kendimi yıpratabilirim. Çünkü anlarsın ben bunu yapabileceğim ya da yapamam. Kendine dürüsttür insan, bak her şeyden önce kendine dürüsttür. Yani onu yapıp yapamayacağını kendine söylersin, işte ondan sonra iş bir azaba dönebilir. Bir yıpranmaya döne, bilmiyorum yani şu an hangisi benim için daha iyi, çözemedim. Sen mesela bu sene yaptın mı böyle bir şey? İşte hedeflerin var.
Yapmadım.
Ha, yapmadın. Ha. Birimiz yapsaydık da bir anlasaydık. Keşke. Olup olmayacağını.
Burada hedef seçiminde de hani böyle klasik metotlar vardır, işte hedefler işte ulaşılabilir olmalıdır, makul olmalıdır, ölçülebilir olmalıdır vesaire vesaire gibi böyle hani belli hedef performans şeyleri de vardır, kriterleri de vardır. Yani kalkıp da işte ya bu yıl işte bilmem kaç milyon dolar kazanacağım gibi hani yapamayacağın bir şeyi de hedeflememen lazım. Veya işte ne bileyim bu yıl işte Wimbledon'u kazanacağım gibi bir hedef de saçma olacaktır. Dolayısıyla hani ulaşabileceğin, kendini biraz aşabileceğin hedefleri koymak, biraz makul ölçülerde tabii davranmak ve öyle kurgulamak en doğrusu. Ama az önce de söylediğim gibi her şeyin başında motivasyon yatıyor. Yani sen kendini motive etmelisin bir şekilde. Yani hedefin kaçınmak üstüne de olsa, yaklaşmak üstüne de olsa bir şekilde motivasyon olmadan ikisi de olmayacaktır.
Ya o zaman sen benim bu sene sonunda birkaç milyon dolar kazanmamı çok sürpriz olarak göreceksin.
Eğer öyle bir hedefin varsa sana elimden gelen desteği veririm.
Başarılı. Bakalım, bu arada dinleyicilerimize de soralım ya, hep tamam sağlık, sıhhat falan, bu bundan daha âlâ bir hedef yok, bunun farkındayız yani. Hani böyle konuşuyoruz da çok materyalist insanlar değiliz, ama böyle çok enteresan var olan hedefleri varsa, bak ben böyle bir şey koydum, nasılsa hani bir yıl biz bu programı yapacağız çok büyük bir aksaklık olmazsa, sene sonunda da bakarız gerçekten, bizimle paylaşsınlar isterim. Acaba biz mi küçük düşünüyoruz ya da biraz büyük mü şey yapmak lazım, biraz şu hedefler, yıllık arzular, dil ve spor dışında varsa yazın. Onlar okey, tamam. Niye? Dil öğrenmek ve spor yap. Ya bunlar çok genel, bunlar hepimizin istediği. Hani ya bir dil daha öğreneyim, biraz spor yapayım. Bunun hepimizde var. Daha başka böyle bir, belki birbirimize şey yapabiliriz. Yani bir kapı açabiliriz. Ya bak böyle bir hedef konulabiliyormuş demek ki diyebiliriz.
Doğru.
Yoksa her sene zayıflayayım, her sene spor yapayım, her sene dil. Bu mu yani hayatın anlamı? Başka bir şey yok mu ya?
Bak aklıma bir hedef geldi. İkimiz için ortak bir hedef.
Koy bakalım.
Şimdi bu podcast önümüzdeki Aralık ayında, yani 2024 yılının Aralık ayının sonunda 5 yaşına basıyor. Ve bu 5 yılı artık bir kutlamamız lazım. Hedefimiz bir kutlama olsun, ama ne olduğunu bilmiyorum. Hani içeriğini bilmiyorum, ama bir kutlama yapalım yani.
Tamam, biliyorsun daha önce koyduğumuz bazı hedefleri gerçekleştiremedik. Patreon açacaktık, açamadık. İşte video, daha çok video yapacağız, video şey. Yani dolayısıyla ama
daha çok video yapacağız. Yani hiç yapmadık ki.
Hiç yapmadık işte.
%0'ız.
Evet işte, yani neredeyse eksiye bile düşebilirmişiz. Bak oluyormuş. Ama dur, şu 5. yıl kutlama düşünelim. Yine dinleyicilerimiz belki bize bir fikir verir. Ya şöyle yapın, böyle yapın diyebilir. Bir de dinleyicilerimizin gerçekten böyle amaçlarını, yıllık böyle hedeflerinden enteresan olan varsa da duymak isteriz. Özgür, Ben bu arada yılbaşından itibaren, bir tanesi yılbaşından önce başladım ama bir tanesi yılbaşından sonra izlediğim iki tane yapım izledim Netflix'te. Bunlarla ilgili birkaç bir fikrimi paylaşmak isterim. Bunlardan bir tanesi senin daha önce bahsettiğin Robbie Williams belgeseli. Bir diğeri de Ricky Gervais'in işte şeyi neydi, Armageddon. Şimdi Robbie Williams belgeseli bence çok çok başarılı. Beklediğimin çok ötesinde bir şey çıktı. Nereden başlasam, nasıl anlatsam, bir kere karakter olarak ya işte bu belgeseller bazı isimler için böyle çok pozitif bir zıplama gerçekleştirebiliyor. Beckham'da da olmuştu. Mesela Robbie Williams beklediğimin çok ötesinde bir üstün yetenek, çok doğru bir bakış açısı hayata karşı ve çok da şey dürüst bir adam. Hayatta yaşadığı her şeye ve herkese karşı. Bitirim İngiliz delikanlısı. Bunun çok bu da bu var içinde. Bu karakterinde bu kısım var ama bunun çok ötesinde bir şeyler var. Ama daha da hayran kaldığım şey, yani o 16 yaşında mı ne Take That'e geçiyor. İşte o günden bugüne kaç yaşında? 48-49 yaşında. Yani yaklaşık 30 yıldır her şeyi çekmiş. Yani bu öngörü, bu vizyon çok acayip bir şey. Ben mesela işte çok beğendiğim birkaç şarkıyı ne kadar iptidai şartlarla kaydettiğini falan gördüm. Şu anda bu tip hikayeler, şarkı kayıt hikayeleri, işte stüdyo anıları falan, bunların böyle bir tanesi bile çok büyük içerikken adam yaklaşık 30 yıldır ne yaptıysa çekmiş, çektirmiş. Yani bu, yani bir şekilde kendine de güvenmiş. Yani bunlar, ben bunları çekiyorum ama bunların bir amacı olacak demiş ve o amaca da ulaşmış. Ulaşamayabilirdi ve bu görüntülerin hiçbir anlamı da olmayabilirdi. Ve hiç durmadan bunu yapmış. Ve kimsenin pek video çekmekle alakası olmadığı, çok da önemli kabul etmediği zamanlarda bunu yapmış. Bu mesela bana çok acayip, çok enteresan geldi ya. Yani birçok insan, yani ben bunu mesela kaç tane insanda bunu gördüm diye düşünüyorum. Ünlü veya ünsüz. Yok yani, etrafımda zaten yok da hani ünlüler arasında bu derece, bu kadar, yani mutlaka vardır şu an aklıma gelmeyen ama yani ilk 2-3 falan diyeyim hadi.
Evet, senle çok uzun zaman önce bir belgeselden bahsetmiştik. Orada durum biraz daha hatta enteresan. 90'ların bir dizi oyuncusu, Amerika'da bir dizi oyuncusu. Bütün, neredeyse bütün her şeyi çekmiş ve bundan bir belgesel oluşturmuştu. Burada da çok ilginç bir durum var. Evet, daha önce ben de bahsetmiştim. Yani bu belgesel aslında çok iyi bir prodüksiyon ve kurgusu çok iyi. Çünkü bana dediğim, yani o zaman da söylemiştim, bir terapi seansı gibi gelmişti izlerken. Yani işte o önceki yıllarda çekilmiş görüntüler ve dediğim gibi o görüntüler gayet de özel görüntüler. Yani işte ne bileyim, tatile gidiyorlar, çekim yapmışlar. Evde oturuyorlar, çekim yapmışlar. İşte arkadaşıyla havuza girmişler, çekim yapmışlar. Restoranda yemek yiyorlar, çekim var. Yani bunları izliyor ve geçmişte olan olaylara bağlantılar yapıyor. O anda söylediği, düşündüğü şeylere atıfta bulunuyor. Ve hatta ilginç olan, geçmişe bakıp hatalarıyla yüzleşiyor. Mesela o bana çok ilginç gelmişti.
Evet, yani bu her belgeselde rastlayabileceğimiz bir durum değil. Çok çok enteresan ya. Çok çok ilgimi çekti. Çok hayran kaldım. Bu arada tabii işi yapan Asif Kapadia galiba, değil mi? Bu Amy Winehouse'un, işte Maradona'nın belgesellerini yapan, bu konuda çok iyi bir isim. Yani o 30 yıl boyunca topladığı görüntüleri iyi birine emanet etmiş. Yani o böyle, o görüntülerden bunlar da çıkmayabilirdi. Bu akış da çıkmayabilirdi. O yüzden o, yani işçilik açısından da çok başarılı. Buna çok şaşırdım. Armageddon'la ilgili de, ki çok sevdiğim bir isim benim. Yani işte ödül töreni sunması, bütün ödül törenlerini o sunsun isterim. Hep stand-up yapsın isterim falan. O kadar seviyorum. Armageddon'da da değişik bir şey gördüm mesela. Yani böyle mesela kahkahalara boğmuyor bir önceki stand-up'ı gibi. Hatta bu konuda, yani kahkaha attırma konusunda biraz zayıf kaldığını da söyleyebilirim. Ama burada zaten başka bir şey yapıyor. Yani işte mizah nedirden başlayan, en temelden başlayan, neden bazı şeylerin mizah yapılmıyor ya da yapıldığı zaman tepki görüyor, yani bir anlatmak istemiş. Yani bunları paylaşmak istemiş. Böyle bir manifesto gibi geldi bana. Tabii ki içinde çok komik şeyler var. Yani tamamen böyle bir oturup ciddi bir şey anlatmamış. Ama bir önceki stand-up ile karşılaştırdığımda ciddi bir fark var arada. Yani salt güldürmek için yapmamış. Bir şeyler anlatmış ki yani konuştuğu konular işte seks var, pedofil var, ölüm var, ırkçılık var, faşizm var, din, engellilik, işte ifade özgürlüğü. Ama yani bunlar hakkında nasıl, neden mizah yapılabilir ve yapılan mizah neden bu kadar karşıtlık, işte karşıtlık, karşı bir ortam yaratıyor. Bunlara dair fikirlerini aslında paylaşmış. O yüzden ben çok değişik buldum bunu. Cem Yılmaz'ın hani filmleriyle ilgili bazen konuşuyoruz ya, ama da güldürmüyor falan diyenler var ama adam bir hikaye anlatıyor. Sanki Ricky Gervais'de de böyle bir dönüşüm var gibi geldi bana. Yani hani evet tamam çok komik adam ama adam bir şeyler de anlatıyor ve yani önemli şeyler söylüyor. Bilmiyorum sen izledin mi izlemedin mi, dinleyicilerimizden izleyen var mı, aynı duyguları yaşadılar mı ki mesela muhtemelen şey diyecek çoktur buna. Çok gülmedim ben buna ya falan diyecek çok olacaktır, onu söyleyeyim.
Ya bence bir komedyene yönelik yapılabilecek en kötü yorum, ben buna gülmedim. Ya sen gülmemiş olabilirsin de sadece sana yapılan bir gösteri değil, sadece sana yapılan bir performans değil. Dolayısıyla yani sen gülmemiş olabilirsin ama yanındaki gülebilir. Yanındaki gülmeyip keyif almış olabilir. Yani illaki gülerek beğenisini göstermek zorunda da değil. Benim şu son zamanlarda favorim, bu arada başka konuya geçtim ama, Trevor Noah. Ha. Onu çok başarılı buluyorum.
Where was I, değil mi?
Ricky Gervais'in bu son işini izlemedim, Armageddon'u, ama bir öncekini izledim. Çok da beğendim. Yani dediğin gibi bütün şeyleri keşke olsunsa, ödül törenlerinin olsunsa, o işte hafif iğneleyici, ofansif ve herkesin de bir şekilde hoşgörüyle baktığı komedisi hoşuma gidiyor. Şu son işini de sen şimdi bana, ben de merak uyandırdın. İzleyeceğim mutlaka.
Tamam, Trevor Noah dediğin gibi, Dave Chappelle'in Dreamer, bunlar aslında izlenmesi gereken bu tarzda mizah açısından önemli işler diye düşünüyorum.
Burçin'cim, bu bölüm yılın ilk bölümü. Dolayısıyla böyle yılın ilk haftasında tabii gündem yoğun da bir şekilde önümüze çarpan popüler kültür konuları sayısında bir azalma da olabiliyor. Ama bu haber önemli bir haber ve daha önce de vermiştik, daha önce bahsetmiştik ve o tarih artık geldi. Çünkü 1 Ocak 2024'te önemli bir tarih oldu. Popüler kültür tarihinin en meşhur iki ikonu diyeceğim, Mickey Mouse ve Minnie Mouse karakterlerinin ilk hallerinin üzerindeki telif hakkı kalktı. Ve bu halleri artık kamu malı oldu. İngilizce deyimle public domain oldu. Disney şirketi 1928 yılında bir kısa çizgi film yapmıştı. İsmi Steamboat Willie'di. Buharlı gemi Willie. Hatta Disney Plus'ta galiba bu çizgi filmler, yani ilk işleri var. Çok merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Mickey Mouse ve Minnie Mouse karakterlerini ilk kez bu filmde gördük. Ya da ilk izleyenler gördüler. 1928'de görmedik tabii biz. Ve o filmin üstünden 95 yıl geçti. 95 yıl geçince eser sahibinin sahip olduğu hak ortadan kalkıyor. Ve o eseri, o karakteri herkes kullanabiliyor. Yani istersen o filmdeki halleriyle, ki burası önemli, bu versiyon çok eski olduğu için Mickey ve Minnie'nin versiyonları da, yani görüntüleri de eski. Disney çizerleri tabii yıllar içerisinde, yıllar boyunca bu karakterleri yenilediler ya da tasarımlarını geliştirdiler. Mesela daha sonradan ikisi de böyle hani beyaz eldiven giydi falan, işte Mickey Mouse'a şort giydirdiler falan. İlk versiyonda işte Steamboat Willie'deki hallerinde bunlar yok. Mesela bu eldivenli hali, şortlu halini kullanamazsın. Ama istersen o ilk filmdeki hallerini kullanıp başka bir prodüksiyon yapabilirsin. Yani ya da işte var olan prodüksiyonuna o karakterleri sokabilirsin. Tabii ki bazı uyanıklar hemen harekete geçmişler. Sanırım iki tane prodüksiyon yapılıyormuş şu anda. Bir tanesi bilgisayar oyunu. Bir tanesi de böyle bir korku tarzında bir film galiba. Yani ne yapacaklarsa o filmde Mickey ve Minnie Mouse karakterlerini hemen kullanıma başlamışlar yani. Herkes bekliyormuş bu tarihi.
Aslında ne yapacaklar derken onun bir örneği var. Geçen sene de Winnie the Pooh'un şey kamu malı olmuştu Ve ne yaptılar onu? Gittiler bir korku filmi yaptılar Winnie the Pooh'dan. Yani bayağı bir gerilimdi. O yıllarca bildiğimiz Winnie the Pooh bambaşka bir şekle büründü. Bu tip şeyler artacaktır ama senin şey vurgun çok önemli. Ben de bununla ilgili bir yazı okumuştum. Mesela ilk halleri diyorsun ya. Hani daha yani o ilk hallerinden sonra yıllar içerisindeki işte çizimleri kullanamıyorsun. Mesela seneye Superman'in şeyi kalkacak. Superman kamu molu olacak. 2000 pardon seneye değil 2033'te olacak. Ama o bildiğimiz Superman'i yani şimdiden söyleyelim böyle aportta bekleyecek olanlar varsa bildiğiniz Superman'i kullanamayacaksınız. Mesela ilk Superman'i ben de bilmiyordum. O uçamıyormuş. Yani şöyle uçuyormuş. Sadece çatıdan çatıya zıplıyormuş. Dolayısıyla 2033'te bir Superman kullanacaksanız öyle uçan bir Superman yaptığın anda enselenirsin. Ama işte şeyden şeye o damdan dama atlayan bir Superman yapabilirsin. Çünkü ilk Superman öyleymiş mesela. Bu enteresan şey. Bu konuda şarkı yani mesela bu sürenin bitmesi hem film bazı karakterler için, bazı şarkılar için, bazı kitaplar için söz konusu oluyor. İşte o kitaplara farklı baskılar yapılıyor. Enteresan bir durum ama bunları kovalayanlar var. Onu biliyorum. Yani böyle aportta bekleyenler var.
Aportta bekleyenler var ama beklemeyip de kullananlar da var biliyorsun.
O tabii canım.
Özellikle Türkiye biliyorsun böyle kaçak kullanım konusunda ismi çıkmış bir ülke. Yani özellikle de markalar, logolar, işte ne bileyim özellikle hani giyim markaları, lüks markaları, işte saat markaları vesaire vesaire hepsi. Yani git güneye in mesela bir sahil kasabasına, bir çarşıya bir gir. Yani bulamayacağın marka yok orada.
Peki öyle 70-90 yıl bekleyecek halimiz yok bizim Özgür. Hemen şimdi.
Tabii. Beklemezler. Direkt o çantaya basar logoyu veya tişörte basar logoyu satar. Yani hiç affetmez yani. Ve bu, yani hani bunu gülerek anlatıyoruz ama trajik bir konu tabii bu. Burçin'cim yeni yıla girdik. Yeni yıl kararları dedik. Yeni hedefler evet. Dedik. Yenilikler dedik vesaire vesaire. Şimdi bölümümüzün sonuna doğru küçücük bir test yapmak istiyorum.
Hayda. Daha yeni başladık Özgür sene ya. Dur daha testi soruydu. Bir şöyle bir nefes alalım. Bir Mart'ı falan görelim.
Mart.
Ya işte bir 3 ay falan böyle ne bileyim işte. Bak kendime hedef koydum.
Evet doğru söylüyorsun. Bu arada hedef koymuştuk daha önceki bölümlerimizde. Bu ay onu yapacağız. Önümüzdeki bölüm olmasa da bir sonraki bölümde belki yaparız. Kış şarkıları demiştik. Onu sözümüz söz. Bir başka sözümüz tabii yarışma bölümlerimiz var biliyorsunuz en son 90'lar yapmıştık yine berabere kalmıştık. Bu arada hani işte mevsim şarkıları deyince yaz şarkıları işte sonbahar şarkıları onlar da Burçin beni ezdi geçti 2-0 durum. Kış ve ilkbaharda beraberliği kurtarmaya çalışacağım. Kışı kazanamazsam zaten bittim. Onu işte bu ay yapacağız. Belki Şubat başında da 2000'lere dair bir yarışmamızı yaparız. Ama şimdi küçücük bir test diyelim. Küçük bir hani
tamam.
Quiz diyelim. Yenilik mesajlarımız pekişsin. Bölümün sonunda bir mini hoşluk olur belki. 5 tane cümle vereceğim sana ayrı ayrı tabii. Soru şeklinde değil ama yani bir cümle şeklinde. Ama aslında bunlar birer soru. Beşinin de doğru cevaplarının içinde yeni sözcüğü geçiyor. Yeni yıla ithafen böyle bir şey bulduk. Ekibime teşekkür ediyorum. Bir test bulduk. Testin tüm esprisi bu yani. Hepsinin cevabının içinde yeni sözcüğü geçiyor. Yani büyük ipucuyu baştan verdim sana aslında. Her sorunun cevabında yeni var. Ve yeni yılın ilk günlerinde küçücük bir testle yeniliği kutluyoruz. Hazır mısın diyorum.
Evet hazır. Ne hoş. Hoş dedi. Çok hoş. Tamam hazırım.
Başlıyorum. 1977 yılında Derya Köroğlu, Zerrin Yaşar ve Selim Atakan'ın Ankara'da kurduğu müzik topluluğunun adıdır.
Yeni Türkü.
Bravo. Birçok küçük yerleşim yerine isim olarak verilmiştir ama en meşhuru ve büyüğü Ankara'da bir ilçedir.
Yeni Mahalle.
Bravo. Avrupa'nın ilk modern daimi ordusunu oluşturan Osmanlı İmparatorluğu'nda askeri bir sınıftır.
Yeniçeri.
Bravo. Hindistan'ın başkentidir.
Yeni Delhi.
Bravo. Ve son soru ya da son cümle.
Sor, yolla.
Haziran 1992'de piyasaya çıkmıştır. Nilüfer'in 13. stüdyo albümüdür. Manga tarafından da tekrar yorumlanmıştır.
Bir dakika.
Yine yeniden.
Bir daha alayım.
Yine yeni yeniden.
Bravo Burçin, 5'te 5.
O kadar havayla yolla yolla yedim, son soruda toslayacaktım ya. Yalnız çok güzel konseptmiş bu ya. Hoşuma gitti.
Beğendin mi?
Gerilme. Evet, çok beğendim ben.
Tabii bunu başardım. 5'te 5 yaparsam ben de beğenirim.
Doğru söylüyorsun. Ama zor konsept yani bu mesela, kaç tane böyle iş yapılabilir? Aslında bunda bu soruları hazırlamak başlı başına bir başarı.
Yok ya. Ekip çok kısa sürede hazırladı bunu. Ben dedim ki içinde yeni geçen 5 tane cümle verin bana dedim. Farklı farklı. Hmm. Tık diye geldi.
Vay vay vay. Güzelmiş, dur ben bunu bir çalışayım ya. Ben de cevapların hepsinde ortak bir tema olan bir şey. Güzelmiş. Güzel bir yarışma formatı. Bravo. Ekibine teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum.
Çok beğendiysen haftaya bir tane daha hazırlattırayım.
Yok yok yok. Her hafta şimdi olmaz. Yani bu haftanın keyfini çıkaralım bir Mart'a kadar.
Peki Burçin'cim, tekrar yeni yılın kutlu olsun. Bizi dinleyen herkesin de yeni yılı kutlu olsun. Dediğim gibi 2024 size mutluluk getirsin, sağlık getirsin, hedeflerinize ulaştırsın, dileklerinizi gerçekleştirsin. Bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.